baş tacı. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Baş Tacı programına. Evet, Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar bugün de bu güzel programı. Ve Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, bizi www.trttürkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi elbette TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Çift 090 312 463 34-19 ve 463-34-21 ise telefon numaralarımız. Arayınız, yazınız. Eğer Instagram'dan mesaj atmak isterseniz de bas tacı alttan uzun çizgi bizim kendi hesabımız. Sizi her yerde bekliyoruz. Güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizleri. Yaz Bulutları grup gün doğarken söyleyecek.
Söylediler yaz bulutları, yüzleri göründü yeni sevdaların. İlk ışıklar giriyor pencerelerden, kurtuluyor günlerim uzun gecelerden. Kurtuluyor günlerim uzun gecelerden. Eski bir sevgilinin dönüşü gibi, iki bulut arasında çırpınan yıldız. Şimdi bu dar yerlere sığılmaz gibi, düz maviler olmalı uçsuz bucaksız. Düz maviler olmalı uçsuz bucaksız. Şimdi aşk zamanıdır öyle durulmaz, bir sıcak el uzanır tutmasan olmaz. Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz, bir sıcak el uzanır tutmasam olmaz. Aldanır içindeki bahar dalları, bir deli rüzgar eser sevmesem olmaz. Bir deli rüzgar eser sevmesem olmaz. Selam söylediler yaz bulutları, yüzleri göründü yeni sevdaların. İlk ışıklar giriyor pencerelerden, kurtuluyor günlerim uzun gecelerden. Kurtuluyor günlerim uzun gecelerden. Eski bir sevgilinin dönüşü gibi, İki bulut arasında çırpınan yıldız. Şimdi bu dar yerlere sığılmaz gibi, düz maviler olmalı uçsuz bucaksız. Düz maviler olmalı uçsuz bucaksız. Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz, bir sıcak el uzanır tutmasam olmaz. Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz, bir sıcak el uzanır tutmasam olmaz. Aldanır içimdeki bahar dalları, bir deli rüzgar eser sevmesem olmaz. Bir deli rüzgar eser sevmesem olmaz. Bir deli rüzgar eser sevmesem olmaz.
Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gün. Dünya Kız Çocukları Günü. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanmış bugün. Amaç kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek, eşitsizlikleri gidermek, cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmek ve kız çocuklarının potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak. Türkiye'de eğitime erişim konusunda atılan adımlara karşın maalesef toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik kız çocukların eğitim hakkını hala doğrudan etkiliyor. Bu sorunun en fazla yaşandığı bölgelerimizde Şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında eğitim, özellikle kız çocuklarımızın eğitimi daha da büyük bir sorun haline geldi. Kız çocuklarının eğitim haklarından etkin biçimde yararlanabilmeleri için acaba ne yapmamız gerekiyor diye soracağız. Sosyolog, eğitim reformu girişimi araştırma koordinatörü Doktor Aysel Madra'ya. Evet ve şu anda telefon attığımızda Aysel Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim Aysel Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkürler.
Evet, biz kız çocukları, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyoruz ama bir taraftan aslında içeriği de doldurmak gerekiyor sanırım. Onların hakları, onların eğitim konusundaki eşit olmaları hususunda gösterilmesi gereken özen ve pek çok şey aslında bununla beraber. Siz neler eklemek istersiniz örneğin Aysel Hanım?
Öncelikle davetiniz, çok teşekkür ederim. Yalnız benim tipimde bir yanlışlık oldu galiba. Eğitim reformu girişimi eskiden çalıştığım yer, onu öncelikle bir düzeltmek isterim.
Yuvam Dünya Derneği'ydi değil mi?
Evet, Yuvam
tamam.
Dünya
şimdi,
Derneği.
Şimdi notunu yazdı arkadaşlarım. Tamam, tamam.
Çok memnun
o zaman
olurum.
Ben şöyle söylüyorum.
İletişim aslında önemli çünkü.
Tamam, şöyle söyleyeyim. Doktor Aysel Madra, Yuvam Dünya Derneği yönetim kurulu üyesi. Tamam.
Aynen.
Mı? Tamam.
Tamamdır. Çok
tamam.
Çok teşekkür ederim.
Ne demek,
çok
rica
sağ
ederiz.
Tabii ki 11 Ekim öncelikle çok çok önemli bir gün. Kız çocukların hem hayata hem eğitime eşit katılımı gerçekten yalnızca gelecek için değil. Ama bugünün koşullarında kız çocukların hem iyi olma halinin korunması hem de mutlu, işte sağlıklı, fiziksel olarak da duygusal olarak da olmaları için çok çok önemli. Burada önemli bir nokta Dünya Kız Çocuk Günü'nü kutlarken aslında girdiğimiz çağla alakalı. Bu depremde de biz gördüğünüz gibi bu tür felaketler, hem iklim krizinden kaynaklı felaketler ve afetler yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada artık gittikçe daha sıklıkla gözlemlemeye başladık. İşte Libya'da biliyorsunuz sel oldu, bir sürü Suriye'de gene deprem oldu, Türkiye'de geçtiğimiz sene deprem oldu. Biz artık ne biliyoruz? Bu tür afet ve kriz dönemlerinden ve bunu aslında iklim krizinin etkisiyle de daha da genişletebiliriz. Bu tip felaketlerden zaten hali hazırda daha dezavantajlı konumda olan, daha az eşit haklara sahip olan gruplar daha çok etkiliyor. Kız çocuklar da bunlardan bir tanesi.
Evet.
Yani bu gibi durumlarda biz şunu biliyoruz ki işte hem insani yardım, hem eğitime erişim gibi, hem sağlık hizmetlerine erişim gibi durumlarda kız çocukların, özellikle de daha dezavantajlı konumda bulunan kız çocukların, yani örneğin engelli kız çocukları, daha yoksul koşullarda büyümüş olan kız çocukların, işte etnik azınlıkların vesaire, bu tip hizmetlere erişiminde daha da zorlandığını görüyoruz. O yüzden benim hani eklemek istediğim aslında en önemli tema veya mesaj bu yönde olur. Yani bu kız çocukları arkada bırakmamak, bu tür krizlerden, bu tür afetlerden kız çocukların daha da fazla etkilendiğini, kız çocukları ve kadınların tabii ki, bunu da geride bırakmamak gerekiyor, etkilendiğini eklemek gerekiyor. Yani örneğin bu yine iklim krizi göçüyle ilintili olarak göç edenlerin %80'inin kadın olduğu, kadın ve kız olduğunu artık biz biliyoruz dünya çapında. Ve de bu %80'inde 5'te 1'inin bu gibi durumlarda, yani kriz anlarında daha çok işte istismar, fiziksel taciz vesaire gibi durumlara maruz kaldığını görüyoruz. Yani istatistik olarak da biz artık dünyadaki araştırmalardan bu kız çocukların ve kadınların daha dezavantajlı konuşularda olduğunu biliyoruz.
Anlıyorum.
O yüzden buna dikkat edip buna göre önlemleri almamız gerekiyor.
Doğru. Aysel Hanım, peki kız çocukların eğitim haklarının etkin biçimde yararlanabilmeleri için bizim ne yapmamız lazım? Sorunun temelinde yatan şeyler neler?
Yani Türkiye'ye baktığımız zaman aslında hani sadece eğitime erişim, buradaki bence en önemli nokta sadece eğitime erişim odağında incelememek. Çünkü biz istatistik olarak eğitime erişim sayılarını Türkiye genelinde baktığımız zaman aslında Kürt çocuklarda olan çocuklar arasındaki aranın biraz kapandığını görüyoruz. Hı hı. Bu tabii ki bölgesel farklılıklar devam ediyor. Yani özellikle mesela Güneydoğu Anadolu'da hala kız çocukların eğitim erişiminde sıkıntılar Hı-hı. olduğunu biliyoruz. Bu da özellikle Hı-hı. daha lise seviyesinde, orta öğretim seviyesinde daha çok öne çıkıyor. Ki biliyorsunuz aslında bunlar da yani 18 yaşına kadar Türkiye'de eğitim zorunlu. Buna rağmen hani biz görüyoruz ki bu yaşlarda yani ergenlik yaşına giren kızların eğitim erişiminde bir düşüş başlıyor. Öncelikle Hı-hı. bu gruba özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ve bu çocukları mümkün olduğunca örgün eğitimde yani fiziksel Hı-hı. olarak okula gitmeleri açık öğretim yerine teşvik edilmeli. Ama onun dışında baktığımız zaman da eğitime erişim verilerinde biz ne olursa olsun hani bir ilerleme görsek de daha sonraki istatistiklere baktığımız zaman örneğin kız çocukların istihdamı ya yani kadınların istihdamı oluyor artık veya işte temsiliyeti, hayata katılımı gibi verilerde hala çok büyük bir açık olduğunu görüyoruz. Örneğin ben demin bana gelen bir verilere bakıyordum. İşte burada gördüğümüzde mesela Türkiye'de de 2022 yılında bunlar TÜİK verileri kadınların sadece %35'i istihdam ediliyor. Bu oran oğlan erkek çocuklar için, erkekler için çok daha yüksek. Gene milletvekili katılım oranlarına baktığımız zaman gene 2022 TÜİK verileri milletvekillerinin sadece %17'si kadın. Yöneticilerin sadece %19'u kadın. Bu arada gerçekten hani eğitimine katılım yükseliyor, çoğalıyor aslında oransal olarak. Ama hayata katılım ve pozisyon ve etki etme yani karar alma merciğinde kadınların her şeye rağmen daha dezavantajlı konumda olduğunu görüyoruz. O yüzden hani hem eğitime katılımı kız çocukların mutlaka eğitim hakkı mutlaka tabii ki savunulmalı ve mümkün olduğunca fiziksel olarak kız çocukların okula gitmesi teşvik edilmeli. Evet. Ama önün dışında daha nitelik olarak yani eğitim sistemi içerisinde müfredatla ilgili işte kız çocukların örneğin işte sınıf başkanı olmasından, sınıf temsilcisi olmasından spor takımlarına kadar yani eğitimin niteliğini arttırıp biraz eğitim içeriğinde kız çocukların eşit haklara sahip olduğunu, bütün çocukların haklara sahip olduğunun vurgusunu yapılması gerekiyor.
Bir şey soracağım. Şimdi siz Türkiye'de kız çocukları eğitimi, engeller, müdahaleler ve olanaklar başlıklı bir araştırmadan bulgular paylaşmışsınız bildiğim kadarıyla. Sanırım bir konferans düzenlendi. Doğru mudur?
Yok. Bir konferans dediğiniz. O raporu ben yazdım. Aynen ama o raporu Sunum Kızları diye başka bir kurum için yazdım. Şu anda burada yuvam dünya şapkamla olduğum için biraz şapkalar karışıyor.
Tamam.
Kız çocukların eğitimiyle ilgili şapkalar oluyor aynen. Konferanslarda düzenleniyor.
Ben bu paylaşımdan şunu çıkarmak istedim. Hani buradan cımbızla çektiğim şey şu oldu. Kız çocuk odaklı tasarım kavramı diye bir şeyden bahsediyorsunuz, bunu vurguluyorsunuz. Bu nedir kız çocuk odaklı tasarım?
Kız çocuk odaklı tasarım bu tür programlarda yani kız çocuk odaklı tasarım kısacası şöyle özetleyebiliriz. Demin bahsettiğim gibi aslında kız çocukların afet ve kriz gibi dönemlerde daha çok etkilendiğini ve bazı programlara erişmekte biz daha zor olduğunu biliyoruz. Bu tür programları sivil toplum veya kamu hizmetleri şey yaparken, uygularken şöyle bir şey oluyor genellikle bizim gözlemlediğimiz. Bir şekilde hani en dezavantajlı konumda olan demin bahsettiğim yani bu kesişimsel kümelerin şeyinde olan kız çocuklar daha çok dışarıda kalıyor. Yani işte bu engelli demin de söylediğim gibi yoksul vesaire gibi. Yani kız çocuk odaklı tasarım aslında bu kızların arkada kalmayacağı bir şekilde programlamalar yaparak kız çocukların bu programlardan, eğitim öğretim programlarından maksimum derecede yararlanmasını sağlamaya yönelik bir bakış açısı. Yani bu şey de olabilir, mekansal tasarım da olabilir. Yani siz örneğin bir merkez kuracaksınız. Bu merkezi kurarken kız çocukların oraya yürüyerek gelmesi gerekiyorsa işte o yolların gerçekten aydınlatılıyor olması, işte kız çocukların karanlıkta yürümemesi, örneğin kız çocuklar veya zamansal olarak gerçekten kız çocukların gelebileceği bir saatlerde bu içeriklerin uygulanıyor olması. Çünkü biz bunu da biliyoruz. Kız çocukların eğitim yani aile içerisinde bakım yükü de kız çocukların çok üzerine düşebiliyor. Doğru, annelerine doğru. yardım etmek, çocuk kardeşlerine yardım etmek, bakmak gibi. Tam o saatlere denk düşüren bir program saati kurduğunuz zaman kız çocuklar gene hani bu yükü taşıyan kız çocukların gene katılamadığını görüyoruz. O yüzden hani kız çocuk gözlüğü takarak yani kız çocukların gözünden bakarak onların gerçekten gelebileceği programlara katılmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak kız çocuk odaklı tasarım olarak şey yapılabilir, özetlenebilir. Tabii buradaki en önemli nokta da kız çocukların bu süreçlere dahil olması. Yani kız çocuklar adına konuşmak değil ama kız çocuklarla birlikte kurguların, yani ihtiyaçların belirlenmesi, işte program yapılarının belirlenmesi vesaire. Ne bütün bu çocukların, yani çocuk katılımına dahil ederek kurgulanması aslında kız çocuk odaklı tasarım.
Anladım. Peki şimdi biraz da hani geleceğe dair konuşalım. Belki biz bu konuyu çok uzun zamandır zaten konuşuyoruz. Kimi eşitsizliklerin olduğunu ama acaba ne yapmak lazım? Bu zihniyet meselesi midir? Yani biz bunu daha üzgünüm Yasemin Hanım, biz bunu daha çok konuşacağız mı diyorsunuz? Yoksa hayır, biz bu işi önemli kanallardan ciddiye alarak bir 10 yıl içerisinde toparlamış oluruz gibi bir öngörünüz var mı?
Yani değişik değişik, yani tamamıyla bu meseleler çok kolay çözümlenen meseleler değil. Çünkü bunlar için gerçekten bir davranış değişikliği olması gerekiyor. Davranış değişikliği de biliyorsunuz gerçekten çok zor. Ama bunun yani hani bir farkındalık seviyesinde gerçekten kız çocukların okula gitmesinin ne kadar önemli olduğunu, bu sadece hani bir araç sallaştırmadan, yani geleceğe yönelik, işte kalkınmaya yönelik bir şey olarak görmeden kız çocukların istihdamını ve eğitimini, ama gerçekten hani bir arada yaşamak, uyum içinde yaşamak için önemli bir araç, önemli bir ne denir, vesile olarak konumlandırmakla başlayan, aslında farkındalıkla başlayan, bilgilenmeyle başlayan sürecin işte farkındalığa dönüşüp tutum değişikliğine, oradan da davranış değişikliğine giden aslında uzun bir süreç. Burada hani kazanımı böyle topyekun bir tek kazanım olarak konumlandırmak bence çok zor. O meseleyi de biraz büyütüyor. Ama hani değişik değişik nedeni ara kademeler koyarak, ara kazanım göstergeleri belirleyerek aslında bu konuda ne kadar ilerleme kaydettiğimizde bir yandan takip edebiliriz. Yani 10 sene sonra evet büyük ihtimalle konuşuyor oluruz. Şu sebepten dolayı hani bir kız çocuğun gözünden bakarsanız, bir tek kız çocuğunun okula gitmemesi, haklarını kullanamaması, ki bu sadece eğitim hakkı değil, işte oynama hakkı, dinlenme hakkı, iyi olmaya yönelik sağlık hizmetlerine erişiyor olma hakkı. Hani bir kız çocuk dahi okula gidemediği sürece bu meseledir. Yani bunu sadece sayılara da indirgememek lazım. Yine o kız çocuğunun bakış açısından, hayatı açısından bu çok önemli bir mesele. O olana kadar da bu mevzu bir şekilde konuşulmaya devam edecek diye düşünüyorum. Konuşmamız gerektiğini de düşünüyorum. Tabii devam edecek değil ama konuşulması gerektiğini de
konuşulması da gerekiyor. Haklısınız. Çünkü bazen de gündemde tutarak yol alabiliyoruz bazı konuları. Hani üstünü örtüp sanki normalmiş gibi davrandığımızda daha çok unutulmaya müsait oluyor, ama işte konuşa konuşa, daha iyi anlata anlata bir taraftan, ama olumsuzlukları da yaşamaya devam ediyoruz tabii. O olumsuzluklar da aslında konuyu gündemde tutmaya yarıyor. Değil mi?
Evet, yani keşke olumlu şeylerle konuşuyor olsaydık. Ama iyisiyle kötüsüyle, hem olumsuz yönleriyle hem yani şu ana kadar kat edilen bütün olumlu gelişmelerle birlikte bence bu çok önemli bir mesele ve her zaman da konuşmaya gitme. İyi örnekleriyle de konuşulması gereken bir mesele, sadece olumsuz yanlarıyla değil. Ama dediğin gibi yani önümüzde gerçekten daha fazla bu afet ve kriz ve iklim krizine dayalı daha fazla gerçekten felaket, salgınından tutun işte depremine, seline kadar bu burada gerçekten en çok etkilenen gruplardan biri olan kız çocuklarla ilgili çalışmalar yapılmasına gerçekten ihtiyaç var. Bir yandan da eğitim sisteminin bu tür felaketlere ve krizlere daha dayanıklı hale getirilmesine de ihtiyaç var. Hani bu yönde çalışmaların devam etmesi gerekiyor bence.
Evet, çok çok teşekkür ederiz. Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Aysel Madra bizimle birlikteydi.
Çok teşekkür ederim.
Hoşça kalın.
İyi günler. Görüşmek üzere.
İyi günler.
Derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendimi, kimse görsün istemedim. Candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlümde. gerçekleri gördüm yeter dedim. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar ya sonra. Ne yaparım senden sonra acımadan geçer. Nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken? Kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden. Korkuyorum her biten günden. Bırak kalbimi sen şimdiden. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar ya sonra. Ne yaparım senden acımadan geçer yıllar. Zamanla yalnızlık başlar. Yola çıkar pişmanlıklar. Kaha sevgini de al. Gidiyorum ben. Sen hoşça kal bu günleri. Aha, yarınları var. Gidiyorum ben. Sen hoşça kal.
Sağlık, güzellik. Sevgili dinleyenlerimiz, 4 Şubat 2021'de Dünya Sağlık Teşkilatı artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin %11,7'si olarak ilk sıraya yükseldiğini duyurmuştu. Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanserlerden biri. Her yıl Ekim ayında düzenlenen meme kanseri farkındalık ayıyla dünya çapında milyonlarca kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmek amaçlanıyor. Biz de baş tacında bu önemli konuyu gündeme getirerek dinleyicilerimizi bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Profesör Doktor Cenap Dener bizimle birlikte, genel cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz Cenap Hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, tatsız bir konu gibi görünüyor ama bir şekilde galiba biz tüm olumsuzlukları bir kenara bıraktığımızda eğer biraz dikkatli olursak, biraz düzenli olarak kontrole gidersek bu tatsız manzaradan da uzak dururuz gibi, ne dersiniz?
Çok doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Gerçekten de öyle.
Evet. Peki meme kanseri sizce, hani ben bir şeyler söyledim ama sizce nasıl bir hastalıktır ve risk faktörleri nelerdir?
Yani gerçekten çok sık görülüyor. Kadınlardaki kanserlerde birinci sırada. Hı hı. Ama iyi bir tarafı da var. Tanı koyma biraz daha kolay diğer kanserlere hı hı göre. Hı hı. Vücudumuzun biraz dış kısmında olduğu için. Hı hı. Bir de bu konuda farkındalık giderek son yıllarda çok arttı.
Evet.
Dolayısıyla daha fazla tanı koyuyoruz, erken tanı koyuyoruz ve böylece ölüm riski eşsiz gibi değil. Oldukça yüksek bu şifa yüzdeleri var. Dolayısıyla giderek daha iyi oluyor.
Evet. Şimdi risk faktörleri evet. neler? Yani biz neyi çok yaparsak acaba meme kanserine yüz yüze gelmek durumunda kalırız?
Yani tabii bazı risk faktörleri var. Bunları önlememiz mümkün değil ama önleyebileceklerimiz de var. Kadın olmak en büyük risk faktörü. Hı hı. Kadınlarda erkeklere göre 100 kat fazla gözüküyor hı hı, gerçekten de. Hı hı. Yaş ikinci bir risk faktörü. Genellikle meme kanserlerinin 1/4'ü 50 yaş ve üzerinde gözüküyor. Hı. Dolayısıyla yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma riski hı hı. artıyor. Yani bir örnek vermek gerekirse 10 yıl içinde meme kanseri olma riski 30'lu yaşlarda 250'de 1 iken bu 70'li yaşlarda 30'da 1'e yükseliyor. Yani evet. dolayısıyla yaş bizim için önemli bir faktör. Hı hı. Kilo yine önemli. Özellikle menopoz sonrası kilo artışı obeziste meme kanseri için bir risk faktörü. Hı hı hı. Sigara, alkol kullanımı birçok kanserlerde olduğu gibi meme kanseri için de söz konusu. Hı hı. Bunlardan kaçınmakla riski azaltabiliriz gerçekten de. Hı hı hı. Tabii östrojen hormonuna uzun süre maruz kalmak kadınlar için bir risk faktörü. Bu yüzden de erken adet görmek ya da menopoza geç girmek risk faktörleri arasında.
Menopoza geç girmek
evet,
de kötü bir şey.
Kötü yani. Bir şey. Yani çünkü östrojen memeyle daha uzun yıllar temas etmiş oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla menopozla birlikte östrojen azalıyor.
O zaman
risk
östrojen
azalıyor.
Memeyi koruyan bir şey mi yani?
Koruyan bir şey değil, tam tersi. Östrojen meme kanseri için uyarıcı bir özellik taşıyor. Dolayısıyla menopozla birlikte östrojen seviyesi düştüğü
düşüyor.
İçin riskimiz daha azalıyor. Ama, bu menopoza geç girdiğimiz zaman çok uzun yıllar östrojen memeye temas edeceği için risk artıyor. Erken adet görmek de böyle. Hı. Erken adet görüldüğü zaman daha uzun yıllar
östrojene maruz
kalır.
Tabii
çocuk doğurma riski azaltan bir şey. Özellikle 30 yaşın altında ilk doğumunu yapan hanımlarda 30 yaşından sonra doğum yapanlara göre bir risk azalması söz konusu.
Peki emzirmekle bağlantısı var mı hocam?
Şöyle emzirme aslında ilk araştırmalar yapıldığında çok önemli olarak söyleniyordu. Şimdi tabii riski azaltmakla birlikte artık hafif bir risk azaltması yaptığını biliyoruz. Ama çocuk doğurmak biraz daha
değerli. Önemli,
biraz daha değerli. Tabii ailede kanser öyküsü olması birinci ve ikinci derece akrabalarda özellikle 50 yaşından önce kanser vakası olması da riski biraz arttırıyor. Genetik faktörler var. Bunlarda bazı genlerimizde mutasyon varsa, genlerde bozukluk varsa bu risk hem meme hem yumurtalık kanseri açısından da risk artışı yaratıyor. Ama meme kanserinin sadece %5 ile 10'u genetik faktörlere dayanıyor. Bazı hastalarım hocam neyse ki bizim ailede meme kanseri yok der. Halbuki 9 hanımın 8'inde ailesinde meme kanseri olmamış oluyor.
Yani dolayısıyla yani vefat etmiş örneğin ama biz
yok,
bilmiyorduk.
Yani meme kanseri ailede olması yani genetik şey %5 ile 10 arası. Yani %90-95 ailede böyle bir şey olmayacak zaten ilk tanı koyduğumuz hanımlarda. Çoğunluğunda genetik bir özellik bulunmuyor.
Anladım.
Yani sanki hani ailede birisinde yoksa o beni korur gibi düşünüyor bazı hanımlar ama böyle değil. Herkes kontrolü yaptırmalı.
Yani ilk tanıyı koyduğumuz %95 diyorsunuz.
Evet.
Meme kanseri ve ailesinde yok.
Yok, evet.
%5'i ancak genetik.
%5-10 civarında.
Evet. Bu kadar mı hocam risk faktörlerimiz?
Yani, tabii riski nasıl azaltabiliriz? Tabii dikkat ederseniz değiştirebileceğimiz şeyler az. İşte kilo almamak, düzenli fiziksel egzersiz yapmak. yeterli uyumak, alkol ve sigaradan kaçınmak,
tamam.
mümkünse çocuk emzirmek. Bunlar tabii risk azaltan faktörler ama çok yüksek şeyler yok birçok kanserde olduğu gibi.
Hani kontrol edemediğimiz, bizim yapamayacaklarımız genetik faktörlere müdahale
evet.
edemeyiz.
Tabii.
Başka söyledikleriniz arası hani buna
mesela,
yapacak bir şey yok dediğimiz...
Hani, kadın olmayı değiştiremeyiz.
Ha, menopoza girmek örneğin.
Ama onu değiştiremeyiz.
Değiştiremeyiz.
Yani değiştiremeyiz. Dolayısıyla değiştiremeyeceğimiz
evet.
faktör fazla.
Tabii.
Değiştirebileceğimiz o kadar az ki işte süt vermek, kilo almamak, ondan sonra düzenli egzersiz, alkol sigaradan kaçınmak.
Bence değiştirebileceklerimiz daha fazla hocam. Bana belki, öyle geldi.
Belki de.
Saydıklarınız arasında.
Belki de evet.
Sen hani iki tanesini söyledik. Genetik dedik. Bir de diğeri ne dedik? Menopoza girmeyi
tabii,
dedik.
Yani... Kadın olmak bir risk faktörü. Yani onu değiştiremeyiz. Evet. Yaşla birlikte bu işin artması. Bunu da değiştiremeyiz. Adet durumu veya menopoza geç girme, bunları da değiştiremeyiz. Evet. Ama değiştirebileceklerimiz var.
Değiştirebileceklerimiz üzerine çalışacağız o
evet.
zaman. Yapacak hiçbir şey yok. Peki gelelim bunun yani belirtilerine. Hani hepimiz
evet.
geziyoruz ve belki potansiyel zaten
Doğru.
meme kanseri hastasıyız. Kimimiz de farkında değiliz.
Maalesef. Biraz sinsi belirtileri var.
Hmm.
Meme veya koltuk altında yeni fark edilen şişlik en sık gördüğümüz belirtisi.
O şişliği gördüğümüzde artık çok vakit geçmiş mi?
Hayır,
yoksa
hayır.
Ya güzel bir zamanda mı
geçmiş? Bir de her şimdi hanımları telaşlandırmamak da lazım. Her memede fark edilen şişlik kötü bir şey değil. Hatta 10 tanesinden bir tanesi ancak kötü. Bir kere yani bunu bu şekilde düşünmek lazım.
Güzel.
Bir de adet dönemine yakın meme daha bir nodüler, ele gelen şişlikler daha fazla oluyor. Hani bunları bir kanser zannedip telaşlanmamak lazım. Ama yeni fark edilmiş ve devam eden bir şeyi çok da geciktirmeden memeyle uğraşan bir uzmana göstermek de gerekir.
Şimdi hemen diğerlerine geçmeden parantez açalım. Dediniz ki işte adet dönemine yakın düzeyde geldiğinizde farklılaşabilir meme.
Evet.
O yüzden hani meme kontrollerini kadınlar adet döneminden sonra mı
evet,
yapmalı
daha çok?
Mümkünse
adet bitiminde adet bittikten sonraki haftalarda olması çok daha uygun oluyor. Bir de memede bir hassasiyet de yaratıyor adette yakın dönemler. Hani meme muayenesi biraz daha rahat oluyor hanımlar açısından.
Tamam. Şimdi belirtilerinden bahsediyorduk.
Evet.
Gayet sinsi dediniz.
Meme cildinde bazı değişiklikler olabiliyor. Ciltte içeri çökmeler, daha ileri dönemlerde cildin kalınlaşması, böyle portakal kabuğu gibi görünümler. Bunlar biraz daha meme kanserinin ilerlediği vakalarda oluyor. Meme başındaki yaralara biraz önem veriyoruz. Sulantılı veya kabuklu yaraların uzun süre devam etmesi bizi biraz bu konuda düşündürmesi lazım. Meme başının içeri çekilmesi. Bazı hanımlarda doğuştan meme başı içeride olabiliyor veya içeri girip çıkabiliyor. Buna çok önem vermiyoruz ama meme başı dışarıdayken sonradan içeri çekilirse bu bizim için bir faktör olarak düşünmesi gereken bir şey. Meme başından akıntılar bizim için önemli. Açık renkli akıntılardan çok fazla korkmuyoruz ama özellikle kanlı akıntı olursa bunların bir kısmı meme kanserinden olabiliyor. Hepsi değil ama bazı iyi huylu sebeplerden de bunlar olabiliyor. Dolayısıyla meme kanseri açısından böyle kanlı akıntılarda çok da uzatmadan bir doktora gitmek gerekiyor. Temelde biz bu belirtileri görüyoruz.
Yani hani bu belirtilerin tümü bizde olabilir. Bu bizi hastaneye gitmek için tetikleyen bir faktör olsun.
Doğru.
Karamsar bir enseyi karartmayalım. Karamsar bir tabloya bürünmeyelim. Sonuçlarına bakalım. Bakalım durum neymiş diyeceğiz. Diyelim ki biz çok iyi, bunun hiç önemli değil, bu bundan dolayıymış, hadi geçmiş olsun diye bizi yolladılar. Diğer tarafta da dediler ki biraz işimiz var sizinle dediler.
Evet.
Şimdi o gerçekten insanı çok rahatsız eden bir aşama. Hem hekim için de bunu söylemesi, hem de hastanın bunu duyması, biraz işimizin olduğunu. Çünkü o işin biz biraz uzun bir iş olduğunu öğrendik.
Doğru.
Zaman içerisinde etrafımızdaki insanlara baktıkça. Şimdi böyle bir hastayı bekleyen aşamalar neler hocam genellikle?
Evet, şimdi memede eline bir kitle gelen bir hastayı önce tabii bu meme ile uğraşan uzman muayene ediyor. Muayenede aşağı yukarı o kitle hakkında bir fikri oluyor. Bu memedeki tümörün gidebileceği koltuk altı lenf bezlerinin büyük büyümemesi bu muayenelerde fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Ama böyle muayene ile kesin olarak kanserdir ya da değildir diyemeyiz. Yapılan çalışmalar da var. Yani kanser düşündüğünüz vakaların %30'unun olmadığı, muayeneyle biliniyor. Dolayısıyla sadece muayene yeterli değil ama muayeneden sonra bizim en sık başvurduğumuz yöntem
biyopsi.
Biyopsiden önce radyolojik yöntemlerimiz var tabii ki. Hastamız 40 yaşının üzerindeyse mamografi ve ultrason kullandığımız iki tane çok değerli yöntem.
Hemen orada parantez açalım. Buyurun. 40 yaşın üstünde değilse bile de kullanırız.
Şöyle, ultrason her yaşta kullanıyoruz. Mamografi normalde 40 yaşında ilk mamografi insanları çekiyoruz ama eğer bir şüpheli bir şey varsa, yani 18 yaşında bile olsa yine mamografi yapıyoruz. Bir kanser şüphesi varsa. Yani bunun o zaman yaşı yok. Ama bunlarla gerçekten de kanserden şüpheleniyorsak işte o zaman bir biyopsi alınması gündeme geliyor.
Tamam, yani radyolojik işlemlerin sonrasında baktık ki evet görüntü şüpheli. De size düşündürüyor, o zaman biyopsiye gidiyoruz. Peki bu biyopsi konusunda da hocam farklı görüşler var. Kimi hekimler diyorlar ki iğne biyopsi. Kimi hekimler diyor ki yani biz gördük mü hiç iğneye girmeyiz, işte sıçrar bulaşır bilmem ne, bizim halk arasında söylenen şey o.
Doğru.
Ondan sonra biz direkt girer cerrahi olarak bir ameliyat gibi düşünüp orada kitleyi alır kapatırız, sonra o patolojiye gider, biz sonra yolumuza bakarız tekrar.
Şimdi teknolojinin çok böyle ilerlemedi eski dönemlerde gerçekten de ince iğnelerle yapılan biyopsiler vardı. Ya da işte ameliyatta o bölge çıkarılıp tanı konuyordu. Ama şimdi o kadar bu işler ilerledi ki biyopsi, yani o tümörden küçük bir parça koparan özel iğneler var. Kalın iğne biyopsileri var. Dolayısıyla bu artık dünyada altın standart. Yani insanları böyle hemen bir ameliyata almak yerine mutlaka bu kalın iğne biyopsi dediğimiz biyopsileri yaptırıyoruz. Oldukça da kolay. Ayaküstü yapılıp eve gidecek şekilde yapıyor. Bunları radyologlar yapıyorlar. Biz yapmıyoruz. Ultrason eşliğinde bu biyopsileri alıyorlar. Bunların sonucuna göre hareket ediyoruz. Hatta bu biyopsilerden tümörün birçok özellikleri de çalışılabiliyor. Çünkü her hastayı hemen ameliyat etmiyoruz. Bazı hastalara önce ilaç verip tümörü küçültüp sonra ameliyat yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu biyopsi artık altın standart. Yani ameliyat yapalım, onu çıkartalım, tanı koyalım işi artık çok geride kaldı. Bunu yapmamak da lazım. Çünkü insanlara iki kere anestezi vermeniz gerekiyor.
Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Tamam, artık teknoloji çok değişti. O şeyi bırakıyoruz, o yargıyı bırakıyoruz. Yok sıçrar, bulaşı
Hiç
falan
böyle
yok.
Bir şey yok zaten.
Böyle bir şey. Önce biyopsimizi yaptırıyoruz, iğne biyopsiyi yaptırıyoruz. Teknoloji ilerledi. Gayet sağlıklı. Herhangi bir yayılmaya sebep olmayacak.
Doğru.
Sonrasında o küçük işlemden sonra yani yaptırdınız, eve gittiniz. Ama ameliyat ciddi bir iş. Yani dedik ki hani kötü çıktı. Yani bu işte şu evrede görünüyor. Artık onlar da belli oluyor dediniz siz. O zaman ameliyata gidiyoruz.
Şimdi ameliyattan önce tabii şöyle bu tümör kanser tanısı, patolog bize kanser tanısı verdiği zaman bu tümör acaba memede sınırlı mı? Ya da sadece koltuk altına mı sıçramış ya da vücudun bir yerinde var mı? Bunlar en çok kemiklere, akciğere, karaciğere gidebiliyor.
Şimdi doğrulama zamanı.
Tabii yani bir yere sıçramış mı buna bakmadan bir ameliyata kalkışmıyoruz hiçbir zaman. Bunun için de eski yıllarda bu organların hepsine teker teker bakılırdı. Artık şimdi PET CT dediğimiz tümörün bulunduğu yeri bize yüksek oranda gösteren. Tabii çok küçük tümörleri göstermez. Bunu da göz önünde tutmamız lazım. Gösteren yöntemler var. Oldukça da kolay. Dolayısıyla vücudu tarıyoruz. Eğer bir sıçraması yoksa bu tümörün o zaman bu hasta ameliyata aday demektir. Varsa o zaman tekrardan medikal onkologlarla görüşüp bir önden bir tedavi yapılıp arkasından tümör küçülüp ya da kaybolduğu zaman ameliyat yapıyoruz.
Tabii o zaman biraz daha farklı bir seyir değil
tabii
mi?
Ki.
Peki az evvel bir şey söylediniz hocam. Dediniz ki çıkan sonuca göre biz önce küçültmek için kemoterapi veriyoruz. Sonra ameliyat olabiliyor. Şimdi o aşamada kimi zaman burada da kimi arkadaşlarımızdan, çevremizden duyuyoruz. Diyor ki işte önce kemoterapi alacağım. Şimdi kemoterapinin amacı oradaki mesela diyelim ki agresif dediğimiz türden gayet hırçın ve yayılımcı bir arkadaş bu. Önce onu bir baskılamak mı istiyorsunuz kemoterapiyle?
Birkaç sebebi var ameliyattan önce kemoterapi vermenin. Bir tanesi bu sizin söylediğiniz. Tümörün çoğalma hızı çok yüksekse, çok hızlı çoğalan bir tümörse ve tümör özellikleri de çok iyi değilse, mesela hormon reseptörleri içermeyen bir tümörse, bu tip tümörlerde önce kemoterapi veya diğer tedavileri, tabii sadece kemoterapi yok, hormon tedavileri var, immünoterapiler var ama çoğunlukla bir medikal onkolog değerlendirmesi sonrası bu tedavileri yaptırıyoruz. Tabii sadece hızlı çoğalan tümörler değil, yayılmış bir tümörde bulursak, diyelim kemikte veya başka bir organda bir bir tümör gördük. Bunları ameliyat etmek doğru değil. Önce bu bölgelerin tedavi edilmesi lazım. Sonra ameliyata almamız gerekiyor. Bir de ameliyat tekniğini kolaylaştıran tedaviler de var. Mesela bir hanımın meme yapısı küçükse, tümörü büyükse önceden bir kemoterapi verip bunu küçültüp memeyi koruyacak cerrahiler yapmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu nedenle de bizim kemoterapi verdiğimiz hasta grubumuz var.
Tamam. Peki bir başka soruysa biz kadınların aklındaki, diyelim ki böyle bir teşhis konuldu bize, bir mememiz de var. Bu ve dediler ki evet biz bunu operasyonla alacağız, sonrasında işte artık planlama ne olur. Benim sorum şu, bir memeyi aldırmak mı yoksa diğeri de potansiyel bir kanser hastası olabilir diye hastalığına yakalanabilecek mi meme olduğu için, hani ikisinden birden kurtulup bu derdi başımızdan savmak mı? Radikal, yani rigid.
Evet. Şimdi tabii çok radikal olmamak lazım.
Siz koruyalım diyeceksiniz, ben biliyorum.
Elbette, yani çok radikal olmamak lazım. Çünkü şöyle, tabii bunu teklif ettiğimiz hastalarımız var. Kuvvetli bir aile öyküsü varsa, bir gen mutasyonu varsa bu kaçınılmaz. Yani mutlaka iki taraflı bir ameliyat yapmak zorundayız. Ama bir memedeki tümör diğer memeye sıçramıyor. Yani böyle bir genetik bir şey problem yok. Bir şey yok.
Ama gün gelip o da olursa diye.
Bunun ihtimali tabii normal insanlardan biraz daha fazla. Bir memede kanser gelişmişse diğer memede olma ihtimali normal insandan fazla. Tamam. Ama şimdi biz dünyada %70-80 meme koruyucu cerrahiler yapıyoruz artık. Tabii. Böyle olunca ve meme koruyucu cerrahilerle meme alan cerrahiler arasında fazla bir fark yok. Hele yaşam bakımından hiç fark yok. Böyle olunca da her iki memeyi almak çok bana mantıklı gelmiyor. Ama bir aile öyküsü varsa, kuvvetli bir aile öyküsü ve gen mutasyonu varsa bunları mutlaka bu şekilde yapmak lazım. Zaten.
Bu şekilde önerirsiniz zaten, değil mi hocam? Evet, peki hastalık bu. Seyri zor bir seyir. Sonunda biz dedik ki son radyoterapiyi de aldık. Tamam, bundan sonra hadi bana hoşça kalın. Biz sizinle uzun süre görüşmeyelim diyebilir miyiz doktorumuza?
Yani şöyle, kontroller tabii ki oluyor. Yani bütün tümörlerde olduğu gibi bunlar hem medikal onkologlar bize göre, cerrahlara göre daha sık kontrol yapıyorlar. Biz biraz daha aralıklı kontrol yapıyoruz ama dünyada standart olmuş bu artık. İlk iki sene genellikle 3-4 ayda bir medikal onkoloji kontrolü. Tamam. İki seneden sonra 5. seneye kadar 6 ayda bir, sonra da yılda bir, 5. seneden sonra da yılda bir kontrol mutlaka şart. Her hanım zaten yılda bir kontrol yaptırmak zorunda.
Tam da ona geliyor.
O yüzden yani hani tamamen iş bitti, hadi bir daha görüşmeyelim demiyoruz tabii ki.
Yani görüşeceğiz.
ama yani riskin az olduğunu, böyle insanları da korkutmamak lazım bu hastalık. Yani zaten kontrol altında olan birisinde herhangi bir sıkıntı olsa bile, ki bu çok sık gözükmüyor neyse ki, çok erken fark ediyoruz. Öyle olunca da hani bu kontrollerden de korkmamak lazım.
Evet. Yani peki rutin kontrollerini yaptıran, sizin hani dediniz ya her kadın zaten yılda bir kere yaptırmalı.
Evet.
Rutin kontrollerini yaptıran bir kadın, yani böyle çok sürpriz bir şeyle karşılaşma ihtimalimiz var mı? İşte geçen yıl kontrollerde hiçbir şey yoktu. Bu yıl ben ameliyatlık oldum.
Yani şimdi amacımız zaten bir şey erken yakalamak aslında bu kontrollerde. Mesela bir sene evvel bir şey yokken bir sene sonra bir tümörle karşılaşabiliyoruz ama.
Bu kadar hızlı gelişebilir mi olaylar?
Yani bazı tümörlerin çoğalma hızı yüksek. Yani böyle 6 ay içinde, 8 ay içinde gelişen tümörler elbette ki görüyoruz ama genellikle böyle bir yıl güvenli bir zaman. Hani bir yıl sonra bir tümörü fark ettiğimiz zaman o tümör çok küçük oluyor. Ve biz onu çok küçük bir cerrahiyle veya çok küçük bir tedaviyle halledebiliyoruz. O yüzden de bu güvenli süreyi geçirmemek lazım.
İşte bu sebepledir ki biz her yıl sevgili dinleyenlerimiz gidişimizde yüreğimiz ağzımızda gidiyoruz. Dur bakalım bu sefer ne olacak diye. Evet. Yeter ki gidelim ama, değil mi hocam?
Bence öyle. Yani gerçekten yani ben yani bunu öyle kolay ki, bir de zor bir şey değil.
Evet,
hani bir bağırsağa bakılması gibi değil veya karın içi organlarının incelenmesi gibi değil. Yani memeye bakılması oldukça kolay.
Evet.
Şimdi yeni teknolojik aletlerle böyle fazla bir zahmeti de yok hanımlar açısından. Dolayısıyla yani yılda bir gitmenin çok kazancı var.
Tabii ki. Peki hocam, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim. Bu önemli konuya dikkat çekmek için program yaptığınız için
evet.
Size teşekkür ederim.
Şimdi bu hafta evet önemli bir hafta. Yani bu gündemde tutmaya çalıştığımız bir konu bizim de meme kanseri. Sizin de örneğin bu konuda işte kongreleriniz oluyordur. Katıldığınız evet. Toplantılarınız oluyordur. Orada şunu merak ediyorum. Hani bu kadar iyi bildiğimiz ve konuştuğumuz bir şey. Ama bir sizin için yani öyle. Ve öyle bir ortamda birisi bir şey söyleyip hiç aa bak bu yeni bilgi diyebileceğiniz şeyler var mı?
Ya öğrenmenin hiç sonu yok. Hı-hı. Yani her şeyi biliyorum demek çok yanlış zaten. Hı-hı. Durmadan yeni yayınlar çıkıyor, evet, yeni bilgiler evet. çıkıyor evet. ve bu o kadar dinamik ki Hı-hı. yani yıllar içinde bile bildiklerimiz çok değişebiliyor. Hı-hı. Kesinlikle doğru. Yani bütün yeni çıkan her şeyi izlemek lazım. Yani bu da bütün doktorların görevi olmalı zaten.
Evet, evet. Çok çok teşekkür ederiz
hocam. Ben teşekkür
hocam.
Ederim.
Sağ olun. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Cenap Dener'le meme kanserini konuştuk. Pek çok boyutuyla ve saatlerimiz 14.53'ü gösteriyor başkent Ankara'da. Didem Güneri ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladıkları TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Baş Tacı programından sizlere veda ediyoruz. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Kızım gel daha sokul bana, biraz daha yakınıma, anlat bana çocukluğunu. Gel kızım bir daha uzak kalma, ayrı geçen senelerin, anlatamam zorluğunu. Gel kızım gel daha sokul bana, biraz daha yakınıma, anlat bana çocukluğunu. Kızım bir daha uzak kalma, ayrı geçen senelerin, anlatamam zorluğunu. Ara sıra bazı yüreğimde bin bir sızı, bir resmin var cüzdanımda, saçların kömür karası, annen yazmış arkasına, 7. yaş hatırası, büyüyorsun yüreğimde, her gün biraz daha hızlı. Bak zaman ne çabuk geçiverdi, rüzgar gibi esiverdi, saçların dalgalanmış biraz. Nasıl da büyüyüp de güzelleşmiş, meleklere benzemişsin, gözler derin, bakışların yaz. Gel kızım her şeyi sorup öğren, ben miyim kaçıp giden, sen misin terk edilen? Canımdan bir parça koptu sanki, bu acıyı kim bilir ki, ister miydim acaba ben? Ayrıldı iki insan, yalnız kaldın çocuk başına hayatta, hiçbir suçun günahın yokken. Anlayacaksın zamanla ama söyleyeyim şimdiden, ayrılıktan kaçılmaz bazen. Ara sıra bazı yüreğinde bin bir sızı, bir resmin var cüzdanında, saçların kömür karası, annen yazmış arkasına, 7. yaş hatırası, büyüyorsun yüreğimde, her gün biraz daha hızlı. Ara sıra bazı yüreğimde bin bir sızı, bir resmin var cüzdanında, saçların kömür karası, yedinci yaş hatırası, büyüyorsun yüreğimde, her gün, her gün biraz daha hızlı.
baş tacı.